Ayrım 9.
Sayfa 117. Eğer biz istersek bizim ellerimizle gerçekleşecek olan, yaratılmış olanların içinde en benzersizi olacaktır diye yazmışlardı oysa dağıttıkları bildirilerdi. Ancak bugün önünde uzanan, çöreklenmiş onu bekleyen yaşama kaderden başka at veremiyordu Gülay. Böylece kader denilen şeyle barışmak, onu anlamak, daha doğrusu bu sözcüğe yeni bir anlam vermek için çaba gösteriyordu. Çok da akıl erdirebildiği, bir sonuca vardığı söylenemezdi. En azından eskisi gibi kolayca kenara atılacak bir sözcük değildi kader. Mesela önünde uzanan hayata bakıp, geleceğim, ben nasıl yaşarsam öyle olacak diyebilir mi? Yavuz'la yaşamak istese, bunun için çaba gösterse, ama ya yakalanırsa, asılırsa, yurt dışına gidebilir Yavuz ama Gülay'a hiç söz etmiyor bundan. Birlikte gitseler, buradan, bütün bu dehşetten hep beraber, birlikte kurtulsalar. Belki de kader dedikleri, içine hapsedildikleri zamanın ta kendisiydi. Yavuz'u bilinçli ya da bilinçsizce ölüme götürecek şey oydu. Yabancı insanlar, anlam veremedikleri davranışlar, yeni yeni alışkanlıklar, şimdiye kadar hiç duymadıkları sözcükler yaratarak hüküm sürüyordu. Hiç şüphe yoktu buna. Kader onları kıskıvrak yakalayan zamandı. Umutsuzca yüzünü kırıştırınca göz kenarlarına saklanmış iki örümcek kıpırdandı. Güzelsin, güzel, çok bakma kendine. Kızların içeri girdiğini fark etmemişti. Kattaki tekstil şirketlerinin katalog çekimleri ve giysi sunumu için ortaklaşa kullandıkları bu soyunma odası, binada çalışan kadınların en fazla rağbet ettiği yerdi. Gülay her nasılsa bunu unutmuş, orasını yalnız kalabileceği bir sığınak gibi görmüştü. Halbuki aynalar çoktan farkında gelenlerin, yeni yeni suretleri önce yutup posa gibi dışarı atıyorlar. ''Ne oldu, pek süzgünsün?'' dedi Arzu, tarağına toplanan saçları Gülay'ı nedense rahatsız eden bir el çabukluğuyla çöpe atarken. ''Oğlanla aranız mı bozuldu? Eskisi kadar sık gelmiyor.'' ''Yoo'' dedi Gülay, ''bugün gelir herhalde, yok bir şey, iyiyiz.'' Artık uzatmayın, evlenin. Arzu söylediğine kendisi de inanmıyormuş gibi ikircikli konuşuyordu. Mercan sanki bu yakışıklı olanı Gülay onun elinden almış gibi kırgın, aksi, Arzu'nun koluna girip çekiştiriyordu. Arzu'nun tam kapıdan çıkarken, ablam gelecek bugün, çok iyi fal bakar, gel sana da baksın dediğini işitiyor hayal meyal. Tekrar aynaya bakıyor Gülay. Fal sözcüğüyle hiçbir bağlantı kurmadan, faldan değil, aynalardan medet umarak. Aksini zalimce çoğaltarak susuyorlar oysa. Öğle tatilinde dışarı çıkmadı. Kitap okuyup oyalanmaya çalışırken kızlar uzun boylu, genççe bir kadınla içeri girdiler. Kadının boyalı simsiyah saçları, beyaz teninin üstünde insanın gözünü yoran uygunsuz bir yama gibi duruyordu. Arzu, "Bu güzel kadın benim ablam," dedi. Hemşireyi de Edirne'de ama başka iş arıyor. Ayrıldı hastaneden. Kadın Gülay'ın masasının önündeki koltuklardan birine oturuvermişti. Gülay çay getirmeye giderken Arzu, "Aa, kahve isteriz kahve. Kahvemizi de cezvemizi de getirdik. Şekerle su da senden," diye seslendi arkasından. Gülay, Nusret Bey'in gelebileceğinden tedirgin, kahveleri çabucak yaptı. Fincanları masaya koyarken "Niye ayrıldınız?" diye üstün körü sordu. Kadın, "İşimi seviyordum ama kazadan çok adam geliyordu," dedi Gülay'ın garipsediği bir edayla. "Adamların takımlarını ellemekten içim kötü oluyordu. Hem kocam da istemedi." Gülay'ın anlamadığını fark etmiş olacak ki, "Kazalar da hep oraları kopuyor adamların," diye ekledi. Gülay kıpkırmızı oldu. Ne yapacağını bilemez halde otururken Arzu fincanını elinden kapıp ters çevirdi, sonra döndürüp kapattı. "Hadi bakalım, neyse halin, o çıksın faliğin." Kızlar da fincanlarını kapamışlardı. Ama Gülay'ın falı için orada toplandıkları belli oluyordu. Gülay, Nusret Bey'in gelmesine bile razıydı. Kapıdan içeri giriverse, kızlar gitmek zorunda kalsalar ne güzel olurdu. Onun yerine Çetin geldi. Kızlara her zamanki dalgacı havayla hoş geldiniz derken misafir kadını gördü. Gözleri çalı çırpı gibi ansızın tutuşuverdi. "Arzu ablam," dedi. Bakışlarını anlamlı bir biçimde yukarı çevirerek. Kadın işveli, hatta düpedüz iştahlı bir edayla hemen fincanı yerine koyup Çetin'e döndü. Arzu ablasının İstanbul'u gezmek istediğini söyleyince, kadının yeni boşandığını da ekleyivermişti. Bu tür fırsatları hiç kaçırmayan Çetin hafta sonu onları gezdirmeyi teklif etti. Kaş'la göz arasında randevulaştılar. Kemal Bey çağırınca ayaklarını sürüyerek yanlarından ayrıldı Çetin. Gülay faldan kurtulduğunu düşünüp derin bir nefes almışken kadın bembeyaz, tombul elleriyle fincanı kavrayıverdi. Fincana dikkatle bakarak aynı işveli, bilmiş tonla konuştu. Bir adam var, uzun boylu, yakışıklı, çok yakışıklı bir çocuk. Mühendis mi öyle bir şey? Bakın bakın bakın, alet var elinde. Tornavida mı desem, pense mi desem? Nihal, tamirci olmasın dedi gülerek. Yok yok, okumuş biri. Siz bununla çok iyisiniz. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Büyük kısmet bu çocuk sana. Çok seviyor seni. E pek de yakışıyorsunuz birbirinize. Gülay neler olacağını kestirmeye çalışarak sessiz sedasız dinliyor. Ama diyor kadın sır verir gibi Gülay'a eğilerek. Bugünlerde biraz bozuksunuz. O kadar sık görüşmüyorsunuz. Söylediği şeyin isabetli olup olmadığını anlamak için Gülay'ı keskin bakışlarıyla süzüyor kadın. Çevresinde toplanan kızlar yüzlerindeki vahşi merakı gizlemeye bile çalışmıyorlar. Kadın gözlerini üstüne dikmiş, Gülay'ın konuşmasını, bir şeyler söylemesini bekliyor. Nihayet, o konuşmaz o abla diyor Arzu. Devam etsen boş ver. Ama dur bakayım, biri bozmak istiyor bu işi. Bir kadın, hem de yaşlı bir kadın. Kırmızı ojeli parmağını işaret levhası gibi fincanın içine doğru uzatarak Gülay'a şekillerden birini gösteriyor. Annesi, bak işte şurada, istemiyor evlenmenizi. Ne olacak cadı, layık bulmuyor seni oğluna. Benim oğlum yakışıklı, genç, okumuş, yazmış. Ne yapsın böyle kızı, diyor. Gözü yükseklerde kadının, çoktur böylesi. Fincanı yerine koyarken Gülay'ın durumuna içlenmiş, kadını kınarmış gibi konuşuyor. Bunlar illa ellenmemiş kız ararlar. Gönül eğlendirirken ses çıkarmazlar da iş evlenmeye gelince orada bir dururlar işte. Yağmur henüz dinmişti. Yağmur damlaları saçakta asıldıkları yerde akıbetleri onun tek hareketine bağlıymışçasına titreşip duruyorlardı. Hareket etmekten çekiniyordu. Damlaların dizildikleri teneke saçaktan düşüp evin avluya açılan kapısının önünde göllenmiş kirli, kara suya karışmalarını istemiyor. Gözlerini bir an ayırmadan hangi hareketinin buna neden olacağını düşünüp ince ince hesaplayarak adeta nefessiz bekliyor. Kuşkusuz damlaların bütün bunlardan haberi yoktu. Bilinmeyen, öngörülemeyen esrarlı bir işaretle karanlığa, boşluğa düşecek olduklarının farkında değillerdi. Sürekli aynı noktaya dikkatini vermekten gözleri kararınca oynadığı oyundan vazgeçti. Başını sağa sola hareket ettirdi. Yeniden damlalara baktı. Şimdi orada titreşip duran, sınırları avluyla belirlenen bu küçücük evrende sakince, telaşsızca var olan türlü şeylerin imgesiydi. Damlalar kaynağı belirsiz bir ışıkla aniden büyüyüp ışıktan balonlar halinde patladılar. Yanılsamaktan kurtulmak için gözlerini birkaç kez kırpıştırdı. Pişmanlık içindeydi şimdi. Bu hareketiyle kim bilir kaç damlacığın düşmesine neden olmuştu. Dibine sindiği duvarın arka yüzüne park eden arabanın tekerlek sesine kulak kabarttı. Bahçenin ön tarafından geçmiş olmalıydı. Araba farlarını söndürünce ışık da kaybolmuştu. Evlerin bahçeleri arasından önceden bildiği daracık patikadan avluya girip saklanmıştı. Kapıyı çalmamıştı. Ön kapıdan girmesi dikkat çekebilirdi. Evde karşılaşmak istemediği kişiler olabilirdi. Evdekiler şaşırıp ağızlarından bir şey kaçırabilirlerdi. Nasıl olsa biri avluya çıkacaktı. Beklediği süre içinde bu gecekondu evinin eskiden gittiği mahalleyi, orada tanıdığı dost insanları anımsatacağını, şifalı bir el gibi korkularını unutturup yaralarını saracağını ummuştu. Ne var ki yağmurun yıkayıp temizlediği evin teneke yamaları, üstü kararmış tahtalarla örtülmüş sundurma, bahçede duran naylon örtülerin altında kışı bekleyen odun yığını, çoktandır kaybettiği o şifalı imgeyi kasten saklıyorlarmışçasına ketum ve kötücüldüler. Mamak sırtlarında gecekonduya ilk gittiği gün mahallenin sanki yıllardır orada yaşıyormuş, hatta orada doğup büyümüş de sonra uzaklaşmak zorunda kalmış gibi tanıdık gelmesine şaşırmıştı. Bir düzeni olmaksızın sıralanmış derme çatma evler güneşin altında sanki o an yerden bitmiş oyuncak bir şehri andırıyordu. Kısa sürede evleri sokak niyetine birbirine bağlayan çözülmez patikalar labirentini avucunun içi gibi öğrenivermişti. Mahalledekileri sevmiş, bu eğri büğrü evlerde yaşama savaşı veren kavruk insanlara, bakımsız çocuklara, gülüşlerini tam zamanında ağızlarına kapatıverdikleri beyaz yeminilerinin ardında sır gibi saklayan kadınlara çabucak kanı ısınmıştı. Onlar için canını hiç düşünmeden verebilirdi. Yoksullukları gözünde büyük değer kazandırıyordu mahalledekilere. Sanki bu başlı başına bir erdemmiş gibi yalnızca yoksul oldukları için onlara saygı duyuyordu. Sahip olduğu şeylerden, annesinden, babasından, evlerindeki eşyalardan utanıyordu. Mahalleye gelirken daha eski, daha ucuz şeyler giymeye çalışıyordu. Yer sofralarına oturmak, kendilerine ikram edilen çorbaları, pilavları, herkesin kaşığını daldırıp çıkardığı kocaman sahandan yemek ona haz veriyordu. Ne var ki bu benimsenme, kaynaşma çabasının göründüğü kadar masum olmadığının çabucak farkına varmıştı. Onlara benzemeye çalışmak, halk tarafından kabul edilmek, bu mahallede etkin olmanın, onlara kendi görüşlerini benimsetebilmenin tek yoluydu. Bu ikiyüzlülük olarak da görülebilirdi. Ama ne kendisinin ne arkadaşlarının kafasında şu iki şey birbirinden ayrılmış değildi. Gecekondulardaki yoksul insanların kurtuluşu için canlarını vermek konusunda ne kadar samimiyseler, bunun yolunun onlar gibi davranarak, onlara benzeyerek, bu yolla benimsenmek, kendi görüşlerini kabul ettirmek, böylece güç kazanmak olduğu konusundaki inançlarında da o kadar samimiydiler. Mahalledeki bütün çalışmalar Haydar abinin denetimindeydi. Mahalleye gönderilen üniversiteli kızlar, oğlanlar Haydar abinin uygun gördüğü işlerde çalışıyordu. Şehirde mahalleye kalkan minibüslerin durduğu meydandaki durakta faşistlerle sık sık kavgalar oluyordu. Haydar her kavgada en öndeydi. Özellikle işçilerin döneceği akşam saatlerinde bu durakta nöbet tutmak, mahalleye gelen gidenleri korumak gerekiyordu. Daha önce merkezdeki çarşıyı kontrol altına almaya çalışan, dükkanları haraca kesen faşistlere Haydar ve mahallenin gençleri karşı çıkmış, çarşıdaki dernek Haydar'ın babasının başı çektiği mahalleliler tarafından basılıp eşyalar dışarı atılmıştı. Uzun boylu, geniş yapılı, bıyıklı, sert bakışlı Haydar abi, yeni yetmelikten henüz kurtulan bu gencin gözünde tam bir devrimci prototipiydi. Halk evindeki seminerlerde ateşle, faşizme karşı mücadele eden, devrim için canlarını veren devrimcilerden söz ederdi. Mahir Çayan'dan, Ulaş Bardakçı'dan, Cevahir'den, Denizler'den, Kızıldere'den, Nurhak'tan. Seminerlerin düzeyi pek yüksek değildi. Haydar abi birçok yanlış yapıyordu. Soru soran pek yoktu. Herkes anlatılanları, kitaplarda yazılanları canla başla öğrenmeye çalışıyordu. Mahalle kendi siyasetlerinin denetimindeydi. Halk evine başka fraksiyonlardan kişiler geldiğinde Haydar abi mahalleyi ele geçirmek istiyorlar diye telaşlanmıştı. Yapılan tartışmaya teorik konularda daha kuvvetli arkadaşlar gelmişti. Haydar abi gururlanarak sarışın olan federasyon yönetiminde diye fısıldamıştı kulağına. Mitinglerden tanıyordu zaten bu çocuğu. Amcaoğlunun yanında da bir iki kez görmüştü. Avludan gelen ses de düşüncelerinden sıyrıldı. Bir kapının açılıp kapandığını duydu. Ama avluda her şey sakindi. Akşam karanlığında gözleri hızla çevreyi taradı. Sundurmanın teneke çatısına düşen damlaların sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Yaşı diğerlerinden küçük olmasına rağmen mahalleye gidip gelenler arasında en bilgilisi oydu. Haydar abiyi mahcup etmemek için yanlış şeyler söylese de sesini çıkarmıyordu. Ama Haydar konuşurken onaylatmak istermiş gibi hep ona bakıyordu. Bir gün tartışmanın ortasında onu kenara çekmiş, "Mahir, milli kriz konusunda ne diyordu yahu?" diye sormuştu. O da öğretmeninin sorduğu soruyu cevaplar gibi hevesle, hatta bayağı gururlanarak bütün bildiklerini anlatmıştı. Silahı ilk kez Haydar abinin elinde görmüştü. Beline takıp dolaşmayı hayal ederken, "Önce söküp takmayı, temizlemeyi öğren," demişti Haydar abi. Yaz sıcağında patikalardan keçi gibi tırmanıp Haydar abilerin evine gittikleri gün neredeyse tadı ve kokusuyla aklındaydı. Haydar abinin yaşlı annesini basık, yarı karanlık odada, koyu esrarlara bürünmüş biliciler gibi dalgın, tek başına otururken bulmuşlardı. Kat kat yemeniyle sardığı başının tam yukarısında canlı renkleriyle evin tirşe duvarlarında hemen seçiliveren bir resim asılıydı. Hazreti Ali. Mahalledeki hemen her evde yanında çift ağızlı Zülfikar'la Hazreti Ali'nin resmi muhakkak olurdu. Bazı evlerde mor zemin üzerine göz alıcı pullarla işlenmiş şahmeranlar görülürdü. Eve yılan girmesin diye. Bir de hayınlıktan korunmak için. Zinet Ana'nın elini öpünce yaşlı kadın da sarılıp yanaklarından öpmüştü onu. Haydar abinin ardından merakla bir mabetmişçesine adeta huşu içinde girdiği oda küçücüktü. Odanın ortasındaki kocaman karyola üstündeki kat kat yataklar ve yastıklarla neredeyse tüm hacmi dolduruyordu. Silah kenarda üst üste yığılıp tertemiz beyaz örtülerle sarılmış yorganların altındaydı. Yatak öyle yüksekti ki boyları uzun olmasına rağmen ayakları yerden kesilmişti. Astra demişti Haydar abi. İspanyol silahı. Sesindeki belli belirsiz övünme bugün bile belliğindeydi. Tam silahı sökmüşlerdi ki Zinet Ana'nın sesini duydular. Hemen kapının önünden geliyordu. Çıkın oğlum odadan. Baban yatıp dinlenecekmiş diyordu yaşlı kadın. Silahı henüz ellerindeyken Zeynel amca arkasında Haydar'dan ancak birkaç yaş büyük, gürbüz, uzun boylu bir kadınla içeri girdi. Haydar onun şaşkınlığını görünce gülerek ''Anam eliyle everdi babamı değil mi ana?'' diye takılmıştı annesine. Silahı telaşsızca yatakların altına sokuyordu bir yandan da. Evden ayrılırlarken tahta bahçe kapısından kan ter içinde Haydar'ın en küçük kardeşi girdi. 7-8 yaşlarında esmer, gürbüz bir oğlan. Abi, abi diye sarıldı bacağına. Tarık Akan da devrimciymiş, doğru mu abi? Çocuğun esmer, küçük olmasına rağmen aşırı tüylü yüzü gözünün önüne geldi. Üstünde bir futbol takımının forması vardı. Terden sırılsıklandı. Evden çıkarken Haydar abi babasına, ''Akşam halk evindeki toplantıyı unutma Zeynel ağa'' diye seslenmişti. ''Belediyeye yapılacak yürüyüşü örgütleyeceğiz.'' Zeynel amca mahallenin de muhtarıydı. Haydar abinin teorik konulardaki yetersizliği gitgide sorun olmaya başlamıştı. Çalışmaların el yordamıyla siyasi hedefler pek gözetilmeden yapıldığından şikayet ediyorlardı diğer arkadaşlar. Sarışın, kırmızı yanaklarıyla gürbüz bir çocuğa benzeyen Salih'i bu yüzden göndermişlerdi mahalleye. Ne var ki mahallede pek sevilmemişti Salih. Mahalledekilerin Salih'e nasıl tavır aldıklarını gözlemişti. Eylemleri yine Haydar yönetiyordu. Faşist saldırıların yoğun olduğu bu bölgede Salih gibi teorisyenlere değil, Haydar gibi militanlara ihtiyaç vardı. Salih de gözünü budaktan sakınmıyordu ama Haydar abinin cerbezesi yoktu onda. Haydar göründü mü herkes etrafında toplanır, gözünün içine bakardı. Bu özelliğini Salih'e karşı kullanmış, mahalleyi elinde tutmuştu. Salih'i bir süre sonra başka mahalleye göndermek zorunda kalmışlardı. Bu kısa sürede esen düşmanca havadan rahatsız olmuştu. İlk kez orada küçük de olsa iktidar için, güç elde etmek için savaşmanın bunca farklı olduğunu düşünen insanların yüzüne düşürdüğü gölgeyi görmüştü. Amcasından tanıdığı bir ifadeydi bu. Nasıl oluyordu da Haydar abinin, Salih'in, hatta kendisinin yüzünde aynı kurnaz, zalim hayvanın ayak izleri vardı. Hareketin Haydar'ı gözden çıkaramadığı konuşuluyordu. Haydar başka siyasete geçerse hareketleri bundan zarar görecekti. Yalnızca mahalleyi elde tutabilmek için Haydar'ı Salih'e tercih etmişlerdi. Kendisi de nasıl kolayca kabul edivermişti bunu. Salih, ''Onlar gibi davrandığımızda onların safındayız. Hiç farkımız yok.'' demişti. Bu sözlerin çok sert ve haksız olduğunu düşünmüştü. Devrimcilerle burjuvalar nasıl aynı kefeye konulabilirdi? Salih, mahalle sorumluluğundan alındığı için böyle acı konuşmuyor muydu? Bu olaydan kısa bir süre sonra İstanbul'a gelmiş, bir daha ne Haydar'ı ne mahalledekileri görmüştü. Salih birkaç ay sonra Bursa'da faşistler tarafından öldürülmüştü. Yanakları elma şekeri gibi toraman çocukları andıran Salih gitmişti. Ne terbiyeli, ne tatlı bir çocuktu. Mahalledekiler onu dinlemedikleri zaman nasıl da güzel küserdi. Salih'in sarı, bir türlü uzamayan bıyıklarını, üstünde helva ekmek yedikleri kağıttan, parmağını ıslatarak kırıntıları toplayışını, sonra o kağıda mahallede dağıtılacak bildiriyi karalayıvermesini anımsadı. Yazısı da çok güzeldi Salih'in. Hiç unutmayacaktı. Şimdi düşünceleri açılıp kapanan, dağılıp sonra toparlanan bulutsu görüntülerin, belli belirsiz hayallerin, ansızın yakınlaşıp ansızın uzaklaşıveren anıların, kuyuların dibinden, ormanın kuytularından geliyormuşçasına boğuk, uzak seslerin, yabansı izlenimlerin arasında başıboş geziniyordu. Belli ki belleği kendisine sunulan görüntüleri, belki apaçık bir mesaj olan çağrıları cevaplayamayacak kadar yorgundu. Ruhuna gölge düşmüştü. Ne zaman olduğunu biliyordu. O anı, hatta andan bile kısa o zaman parçasını tamı tamına biliyordu. Gülay'a anlatmamıştı. Zaten pek çok şeyi anlatmıyordu. Ama kız hissediyordu. kendisinin kitaplardan okudukları o havadan, topraktan, çiçekten öğrenivermiş gibi biliyordu. Neruda'nın şiirindeki gibi. Ne biliyorsam sudan, rüzgarlardan öğrendim. Belki de kuş, şu biliyor musun, duyuyor musun diye tutturduğu kuş söylüyordu Gülay'a her şeyi. Üsküdar'a gidelim kuşu adını takmıştı Yavuz ona, dalga geçmek için. Gülay, kuşun Mors alfabesine benzeyen sesini Yavuz'a defalarca dinletmişti. Hiçbir şey anlayamamıştı bu sesten. Ama Gülay'ın kara gözlerine bakınca kendisinden çok daha fazla şeyin farkında olduğunu hissedebiliyordu. Belki de bütün bu olup bitenler yalnızca sezgiyle anlaşılabilecek şeylerdi. Bugüne kadar kitaplarda yazmayan, henüz insan dilinde söylenmeyen şeyler. 30-40 sene sonra sosyologlar bu döneme bakıp yorumlar yapacak, isimler koyacaklardı. Ölenler diyeceklerdi. Hepsi genç insanlardı, çok genç insanlardı. Öyle gençlerdi ki, o kadar gençlerdi ki diyeceklerdi. Belki bakıp akıl sır erdiremeyeceklerdi. Bu çocuklar kendilerini sudan fırlatan balıklar gibi neden ölümü seçtiler? Bunlar durup dururken ortaya çıkmadı ya canım. Derneklere, sendikalara, üniversitelere, fabrikalara bakacaklardı. Köylere, kentlere, taşa, toprağa, göğe, denize ve şu sonuca varacaklardı. Bu gençler o zamanlar yalnız değilmiş. Peki sonra çevrelerini saran onca kalabalık nereye gitmiş? Neden yalnızca bu gençler ölmüş? O zaman bu ülkede yaşayan insanlar, halk, toplum, adı her neyse ortaya çıkıp biz de oradaydık diyecekler miydi? Biz de caddelere çıkmış, dalgalanan bayrakların ardına geçmiştik. Tahta masaların üstünde dirseklerimiz birbirimize değerken hiç bilinmeyen dünyaların haritasına baktık. Tehlikeli kağıtları elden ele geçirdik ve kitapların içinde bize söylenmeyeni aradık. Elimizin altında madde nasıl da yeniden şekil verilebilir görünmüştü bize. O an inandık ki bütün sözler yeni baştan söylenebilir. Bütün hikayeler yeniden yazılabilirdi. Bütün bunları söyleyecekler miydi? Gerçi o zaman çok geç olacaktı. Kendisi, İbrahim, diğer arkadaşları hiçbiri hayatta olmayacaktı. Ama yine de demeleri gerekiyordu. Birilerinin çıkıp bunu demesi gerekiyordu. Acı acı güldü. Gülerken genzinden hıçkırık gibi hafif bir ses çıktı. Bir an bunun duyulup duyulmadığını düşündü. Ama yağmur damlaları bile daha çok ses çıkarıyordu. Saçmalığa bak. Gülay'la dolaşa dolaşa sonuçta onun gibi masallar uydurmaya başlamıştı. Yaşlı köylü kadınlar gibi lanet yağdırıyordu. Belki de aklını kaçırıyordu. O karşılaşmadan sonra gerçekten de çılgına dönmüştü. Evin basılmasından önceydi bu. Hatta çok önceydi. Sadun'a yazın ilk günlerinde rastlamıştı. Ankara'dan tanıdığı, uzun zamandır görmediği bir arkadaşıydı Sadun. Yavuz'un nerede olduğundan, neler yaptığından habersizdi. Üniversitede okuduğunu sanıyordu. Zaten Caner demişti kendisine. Oysa Yavuz çoktan unutmuştu bu ismi.